Ayrım 7.
Sayfa 309. Bu saadete erenler, duygu ile duyulanları, yani görülen, işitilen, tadılan ve tutulan her şeyi istemezler de, görünmeyene, yani Allah'a gönül verirler. Böyle kişilerin aşkı meydandadır da, sevgilisi gizlidir, görünmez. Onlar için hariçte görünen sevgililer, dünyada o gizli sevgilinin birer fitnesi, birer imtihanıdır. İbni Arabi Hazretleri, Fusus-ül Hikem'in son faslı olan Kelime-i Muhammediye'de ilahi aşkı anlatırken isim vermeden Mevlana'nın Divan-ı Kebir'inin 5. cildinde bulunan 2127 numaralı Arapça bir gazelden şu beyti almıştır. Halk yanında aşıklığım gerçekleşti. Herkes aşık olduğumu anladı ama kime aşık olduğum bilinemedi. Fakat sadece gizli sevgiliye bağlanıp kalarak zahiri aşkı, mecazi aşkı da boş sanma. Çünkü görünen sevgiliye olan aşk, sanıldığı gibi sadece şekle, surete, yani bir kadının güzel yüzüne gönül vermek değildir. Şunu iyi bilmeli ki, sevgilinin sureti şekli yoktur. Sevilen, onun manasıdır. İster bu dünyaya ait aşk olsun, ister o dünyaya, yani mana alemine ait aşk olsun, bu böyledir. Bu beyt Mesnevi'nin 1. cildindeki 111 numaralı olan şu beyte çok benziyor. Aşıklık ister mecazi, nefsani olsun, ister hakiki, ruhani olsun, sonunda bizi ötekilere, Hakk'a götürecek bir rehber, bir kılavuzdur. Eğer sen sevgilini sadece bedenini sevsen, eğer şekle, surete aşık isen, bir güzelin ruhu bedeninden ayrılınca neden onu bırakıyorsun? Neden onu götürüp gömüyorsun? Bir ölünün bedeni, şekli, sureti yerindedir. Senin ona karşı duyduğun soğukluk, bu vazgeçiş nedendir? Ey aşık, bir ara bakalım senin gerçek sevgilin kimdir? Görülen bir güzel bizim gerçek sevgilimiz olsaydı, duygulu olan herkes sevgilisine aşık olur, onu bırakmazdı, ona vefalı olurdu. Vefalı olmak sevgiyi artırdığı halde nasıl oluyor da suret, şekil vefayı vefasızlığa çeviriyor? Güneşin ışığı duvara vurur, onu iğreti olarak aydınlatır. Ey temiz yürekli saf kişi, ne diye bir kerpice gönül verdin? Sen hiç sönmeyen nuru, ebedi olan güzelliği, aslı ara. Ey kendi aklını beğenen, aklına aşık olan, kendini şekle surete tapanlardan üstün gören kişi, şunu iyi bil ki, senin duyguna vuran külli aklın ışığıdır. Bu ışığı bakır gibi olan duygularının üzerine iğreti düşen bir altın yaldızı bil de, kendini üstün görme. Sufilere göre zaman itibariyle olmamak üzere bütün yaratılan varlıklar ezelde mutlak varlık olan Allah'ın aleminde sabit olmuştur. Buna ayağını sabite diyorlar. Bu varoluş tasarıdır. Henüz meydana gelmiş değildir. Buna hakikati Muhammediye de denir ki külli akıl budur. Her varlık ondan nasibini alır. İnsanlardaki güzellik iğreti bir yaldızdan ibarettir. Böyle olmasaydı sevgilim diye bağrına bastığın dostun kocamış bir eşek gibi çirkinleştiğini görür miydin? O sevgili bir vakit melek gibi güzel iken şeytan gibi çirkinleşmiştir. Çünkü o güzellik onda iğreti olarak bulunuyordu. Ondaki güzelliği azar azar yavaş yavaş aldılar. Nitekim bir fidan da azar azar yavaş yavaş kurur gider. Git de çok yaşattığımızın gücünü kuvvetini alırız ayetini oku. Aklını başına al. Gönle girmeye, gönül almaya bak. Ete kemiğe gönül verme. Yasin suresinin 68. ayetinin meali şöyledir. Kime uzun bir ömür verirsek, yaratılışının aksine olarak onun kuvvetlerini azaltır, onu perişan bir hale sokarız. Bunu akletmezler, düşünmezler mi? Çünkü gönül güzelliği, iğreti güzellik değildir. Seneler geçmekle onun güzelliği kaybolmaz. Onun iki dudağı senin için âb-ı hayat sakisi olur. Aslında âb-ı hayat da kendisidir, saki de kendisi. Mest olan da kendisidir. Senin benlik tılsımın bozulunca her üçü de bir olur. 716 numaralı beyitte geçen gönülden maksat insanlı kamil olan mürşittir. O mürşit âb-ı hayat gibidir. Manen ölmüş olan bir kalbi diriltir. kendisi ilahi aşk ile mest olmuştur. O, istidadı ve onlara ilahi aşk şerbetini sunar. Onları da mest eder. Benlik tılsımının bozulması, benlikten, benlik düşüncesinden kurtularak kendini yok bilmektir. Bayezid Hazretleri şöyle diyordu. Bir yılan derisinden nasıl sıyrılıp çıkarsa, ben de benliğimden sıyrılıp çıkınca, yani Bayezidliğimden kurtulunca, sevenin de, sevgilinin de, sevginin de bir olduğunu anladım. O zaman şarap içen de, şarap da, şarabı sunan da bir olur. Sen bu biri, birliği kıyas yoluyla, yani şöyle olursa böyle olur demekle anlayamazsın. Ey kendini tanımayan kişi, saçma sapan şeyler söyleme, kulluk et, iyiliklerde bulun da Allah'ın yardımıyla anlayasın. Ey gerçek varlığını idrak edemeden manaya erdiğini sanan kişi, senin mana sandığın da şekilden, suretten ibarettir ve iğretidir. Sen o iğreti şeyi kendine uygun bulmuşsun. Onunla övünüp seviniyorsun. Ben gerçeği buldum diye gurura kapılıyorsun. Mana oldur ki seni senden alır. Şekle bağlanmaktan seni kurtarır. İnsanı kör ve sağır eden nakşa, surete, güzel bir yüze aşık eden şeye mana demezler. Körün nasibi gam artıran hayallerdir. Gözün payı da şu asli olmayan geçici hayallerdir. Senin nefs eşeğin kaçmıştır. Onu mücahede kazığına bağla. O ne zamana kadar insanlık ve ibadet yükünü taşımaktan kaçacak? İster 20 yıllık yol olsun, ister 30 yıllık, isterse 200 yıllık. Ona sabır ve şükür yükünü yüklemek, ona bu yükü taşıtıp götürtmek gerek. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmedi. Hiçbir kimse de ekmediğini biçmedi. Ekmediğini biçmeyi ummak ham tamadır. Ey oğul, ham bir şey yeme, ham bir meyveyi yemek insana hastalık verir. Harap ev. Birisi ansızın bir define buluverir de, ben de bunu istiyordum, işte artık işle, güçle, dükkanla benim ne işim var diye düşünür. Define bulmak baht işidir, böyle şey pek az olur. Bedende güç kuvvet varken çalışıp kazanmak gerek. Çalışıp çabalamak define bulmaya engel değil ya, sen işten güçten ayak çekme de, kısmetse o da arkadan gelir. Sen çalış da, eğer hastalığına yakalanma, eğer şunu şöyle yapsaydım, bunu böyle yapsaydım deyip durma. İnsanlarla hoş geçinen Peygamber Efendimiz de eğer demeyi men etti. O sözü söylemek münafıklıktan ileri gelir diye buyurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu mealde bir hadisi olduğu Enes ve Malik'ten rivayet edilmiştir. Eğer şöyle, böyle olsaydı demekten sakının. Çünkü o söz münafık sözüdür. Çünkü o münafık da eğer derken işi şarta bağlarken öldü. Bu şarta bağlayıştan öbür dünyaya ancak hasret götürebildi. Garibin biri acele bir ev arıyordu. Bir dost onu aldı, yıkık bir eve götürdü. O dost o garibe dedi ki, eğer bu evin çatısı olsaydı, evin evime bitişik olurdu. Eğer evde bir oda daha olsaydı, çoluğun çocuğun rahat ederdi. Garip evet dedi. Dostların komşuluğu hoştur fakat azizim, eğer de yani olsaydı, bulsaydı kelimelerinde oturulmaz ki. Bütün dünya hoşluk ister. Yani hoşça vakit geçirmek arzusundadır. Onu hazırlamak ve bulmak için ateşte yanmakta, çok mihnete katlanmaktadırlar. İhtiyar olsun, genç olsun, herkes altın ister fakat herkesin gözü kalp parayı altından ayırt edemez ki. Ayarı halis altın, kalp altının üstüne bir ışık salmış, bir parlaklık vermiştir. Sen onu gör. Fakat mihenk taşına vurmadan, yalnız zanna kapılarak altın seçmeye kalkışma. Ayarı tam halis altın, ilahi tecellileri ifade eder. Kalp altın ise fani ve maddi olan dünyaya ait güzellikleri, süsleri ifade eder. Umumiyetle insanlar bu fani dünyada sahte mutluluklarla oyalanmak isterler. Hepsi de iyiyi, mükemmeli arzu ederler. Fakat onlardan pek azı hakkı batıldan ayırt edebilir. Bu yüzden gösterişe kapılırlar da gerçeği bulamazlar. Eğer mihenk taşın varsa, yani şeriat ahkamını, Hazreti Muhammed'in gerçek yolunu biliyorsan, kendisine uyacağın kişinin davranışları şeriate uygun bulunursa onu kabul et. Yoksa git de kendini alim ve arif bir zata teslim eyle. Onun mihengiyle denemeye giriş. Aslında insanın kendi içinde, ruhunda bir irfan mihengi, bir vicdan mihengi olmalı. İyiyi kötüyü kendisi ayırt edebilmeli. Gönlünün pusulası gerçek yönü göstermiyorsa, böylece kendi başına yolu bulamıyorsa, sakın yalnız başına yola çıkma. Gerçek bir yol gösterici, bir mürşit ara. Çünkü yolda gulyabaniler vardır. Onların sesleri bildik ve tanıdık seslerine benzer. Bu sahte dost sesleri seni mahvetmeye, yok etmeye çağırır. Gulyabani, hak yolcusunu yollarından azdıran kötü huylar, vesveseler, nefsani isteklerdir. Bazıları da gulyabaniyi cinler, şeytanlar olarak görürler. O sesler, ey kervan halkı, benim tarafıma geliniz, yol bu yöndedir, işte şuracıkta diye seslenirler. Gulyabani, kervan halkını yok etmek, onları da daha önce yok ettiklerine katmak için her birinin adını ey filan, ey falan diye birer birer çağırır. Yolcular o sese aldanıp da çağrılan tarafa gidecek olurlarsa, bakarlar ki karşılarında kurtlar var, arslanlar var. Ömürleri kaybolup gitmiş, yolda uzak mı uzak, gün de bitmiş, akşam olmuş. O gulyabani'nin sesi nasıldır? O ne diye bağırır? Bir de onu söyle, o gönül gulu, nefsi emmare, mal isterim, mevki isterim, şeref isterim diye bağırır durur. Sen aklını başına al da kendi içinden sana seslenen gönül gulunun, nefsi emmarenin sesini yatıştır. Sustur da sana bazı sırlar, gizli sesler duyurulsun, açığa vurulsun. Allah'ı zikret de gulyabanilerin seslerini yak, yandır. Nergiz gibi olan gözlerini akbaba gibi murdar bulunan dünyaya karşı kapa. Yalancı sabahı sahici sabahtan, yani dünya nimetlerini ahiret nimetlerinden ayırt et. Şarabın rengini kadehin renginden, mana kokusunu ve rengini suret kasesinden bilme. Yalancı sabah dünyevi hayatı, dünya nimetlerini temsil ediyor. Uhrevi saadet, ebedi ve manevi nimetler sahici sabahı ifade ediyor. Manevi nimetler, güzellikler, manevi sakinin lütfu ile, tecellisi ile, vasıtasıyla elde edilir. Gönül gözleri kapalı olanlar, manadan zevk almayanlar o hakikati idrak edemezler. Zevki, neşeyi şaraptan, suret kadehinden bilirler. Böylece sabırla ve sebatla, yani ayak direyişi ve dayanışı ile cisimlerin yedi rengini gören baş gözünden başka bir gönül gözü elde edersin. Beyitte geçen yedi rengi baş gözüyle görüyoruz. Gönül gözü o yedi rengin ötesindeki renkleri görür. Arifler o yedi rengin ötesindeki yedi rengi şöyle değerlendirmişlerdir. 1. Birinci renk beyaz, İslam. 2. İkinci renk sarı, iman. 3. Üçüncü renk koyu mavi, ihsan. 4. Dördüncü renk yeşil, huzur ve itminan. 5. Beşinci renk açık mavi, İbkan. 6. Altıncı renk kırmızı, irfan. 7. Yedinci renk siyah, hayranlık. İbadet ederek, iyilikler yaparak, halka hizmet ederek elde edeceğin bu gönül gözüyle bu gördüğün çeşitli renklerden başka renkler görürsün. Adi taşlar yerine inciler, mücevherler seyredersin. İnci de nedir ki? Sen kendin deniz olursun. Göklerde seyreden, gezip dolaşan güneş kesilirsin. İş sahibi, iş yurdu. Büyük ve eşsiz yaratıcı iş yerinde gizlenmiştir. Sen git de onu iş yerinde, ayağını sabite mertebesinde tefekkür et. Beyitte geçen iş yeri, ezeldeki ayağını sabite alemidir. O alemi ancak ilahi sırlara aşina olabilen irfan sahipleri düşünebilirler. Fakat Hakk'ın iş yeri yalnız ezelde ayağını sabite aleminde midir? Rahman suresinin 29. ayeti gereğince Cenab-ı Hak her an işte değil midir? Bu konuya Hazreti Mevlana Mesnevi'nin 1. cildinin 3071-3075 numaralı beyitlerinde temas etmişti. Tabii ezel alemi düşüncenin, sayısız varlıkların yaratılışlarının tasarısını tefekkür etmenin ayrı bir hayranlık doğuracağı muhakkaktır. Fakat onun işi, yani yaratışı, sanatı yaratanın perdesi olmuştur. Bu sebeple sen onu yaratış sanatı dışında işinden başka yerde göremezsin. Gerçekten de Cenab-ı Hakk'ın zühuru açıkta görünmesi kendine perde olmuştur. Aziz Hüdayi Hazretleri ne güzel söylemiş. Zuhuru perde olmuştur zuhura, gözü olan delil ister mi nura? Abdullah Ensari Hazretleri de, Cenab-ı Hak sanatını açığa vurmak için alemi yarattı. Kendini kendi zatını izhar etmek için de Adem'i yarattı diye buyurmuştur. Hakk'ın bilinen ve bilinmeyen alemlerdeki yarattığı varlıklardan, mikroplardan alınız da fillere, nesli tükenip gitmiş dev cüsseli varlıklara, denizlerde, karalarda yaşayan çeşit çeşit hayvanlara, böceklere, havalarda uçan kuşlara, cinsleri sayılamayacak kadar çok olan bitkilere, çiçeklere, meyvelere bakınız. Her şeyde bir güzellik, her şeyde yaratanın gücü müşahede edilmektedir. İnsanı hayretlere düşüren intizama, bu yaratılmış tabiatta ihtişama, ormanlara, denizlere, göllere, dağlara, ovalara, çöllere, varlıklara bakarak mümkün olduğu kadar büyük yaratıcıyı iş yerinde, yarattığı eserlerde, halk ettiği mahlukatta vicdanen, aklen anlayabilir. Bütün bu şaşırtıcı eserleri görmek, yaratıcıya hayran olmak herkesin nasibi değildir. Başımızdaki fani gözle bu güzellikler gereği gibi görülemez. Basiret gözüyle, gönül gözüyle görmek gerekir. Bu görüşte her insanda bulunmayan Hakk'ın bir lütfu, bir ihsanıdır. İş yeri iş yapanın, büyük yaratıcının bulunduğu yerdir. Onun iş yerinden dışarıda kalan, onun yarattıklarının güzelliklerini sezemeyen, hayran olamayan kimse bu büyük yaratıcıdan gafildir. Öyleyse iş yurdu, yani yokluğa gel de orada sanatı da sanatkarı da beraberce bir arada gör. Bilginler yokluğu ikiye ayırmışlardır. Adem-i mahz, tam yokluk ve bir de Adem-i izafi, tam yokluk tamamıyla ve gerçekten yok olandır. İzafi yokluk ise görünüşte var fakat Allah'ın varlığına nispetle yok demektir. Şu dünya varlığı yaşayan var gibi görünen bizler izafi yokluktayız. Çünkü ecelimiz gelince varlığımız yokluğa gidecektir. Allah kainatı yoklukta yarattı. Bu yüzdendir ki ayan-ı sabite gerçek varlık kokusunu koklamamıştır derler. Allah'ın yaratma yeri yokluk alemi olduğu için Hazreti Mevlana maddi varlığından kurtul, yokluğa gel de orada sanatı da sanatkarı da bir arada gör diye buyurmaktadır. Mevlana Mesnevi'nin birçok yerlerinde yokluk alemine temas eder. Mesela Mesnevi'nin 1. cildinin 3094 numaralı beytinde yokluk alemi pek geniş ve hudutsuz bir alemdir. Bu dünya, bu hayal ve varlık alemi o alemden yüzlerce gıda alır, o alemde belirir, beslenir. Keza Mesnevi'nin 3. cildinin 4516 numaralı beytinde ise Cenab-ı Hakk'ın yaratma yeri, hazinesi yokluktadır. Allah varlıkları Adem'de, yoklukta halk eder. Sen ise şu gölge varlığa aldanmış olduğun için yokluk nedir ne bilirsin? Yine Mesnevi'nin 6. cildinin 1467 numaralı beytinde şöyle buyurur. Çünkü iş yerinin aslı yokluk alemidir. Orada hiçbir şey yoktur. Bomboştur. Oranın izi bulunmaz. Madem ki iş yurdu aydınlık bir görüş yeridir, şu halde iş yurdundan dışarıda bulunan her yer örtülüş, gizleniş yeridir. İnatçı Firavun, mevhum varlığına baktığı için benlikten kurtulamadı da Hakk'ın yokluk iş yerini, kaza ve kaderini görmekten kör olmuştur. O kaderi değiştirmek, kapıya gelip çatan kazayı geri çevirmek istiyordu. Halbuki kaza ve kader, Hakk'ın takdirinin önünden kaçmaya çalışan o hileci firavunun bıyığına gülüyor, yani onunla alay ediyordu. O Allah'ın takdiri bozulsun diye yüz binlerce suçsuz çocuk öldürttü. Kasas suresinin 6-13. Ayetlerinde bu konuya temas edilir. Firavunun İsrail oğullarından korktuğu için yeni doğan çocukları öldürttüğü, Hazreti Musa'nın annesinin de oğlunu öldürmelerinden korkarak Musa'yı bir sepete koyup Allah'ın emriyle Nil nehrine attığı, Firavun'un karısının da bu çocuğu bulup saraya götürdüğü, Musa'nın hiçbir kadının memesini emmeyip annesinin süt anne olarak saraya müracaat ettiği, bu suretle Firavun'un saltanatını yıkan Hazreti Musa'nın Firavun'un sarayında yetişip büyüdüğü anlatılmaktadır. Böylece Musa peygamberin meydana çıkmaması için binlerce kişiye zulmetti, binlerce vebal aldı, binlerce kan döktü. O kadar kan döktüğü halde Hazreti Musa doğdu ve onu kahretmeye hazırlandı. Eğer Firavun Allah'ın sanatını ve kaza kader tezgahını görmüş olsaydı, eli ayağı kurur da hileye ve düzene girişemezdi. Hazreti Musa, Firavun'un sarayında rahatça yaşadığı halde Firavun boş yere çocukları öldürüyordu. Firavun hislerine uyarak tenini besleyen en büyük düşman nefsini kuvvetlendirdiği halde, dışarıda bir kimsenin bana düşmanlığı vardır, bana haset ediyor diye vehme kapılan bir kişiye benziyordu. Bu adam benim düşmanımdır, bana haset etmektedir der, halbuki kendisine asıl haset eden, asıl düşman olan o beslediği bedendir. Yani nefsidir. O benlik, o nefis sahibi olan kişi Firavun'a, bedeni de Musa'ya benzer. Firavun, düşman nerede diye dışarılarda dolaşır durur. Dışarılarda düşman arar. Duygularının esiri olan kişinin nefsi, beden evinde nazla, çeşitli nimetlerle beslenmektedir. Halbuki kendisi başkalarına kendi dışında bulunan kimselere kin güderek elini ısırmaktadır. Hisleriyle yaşayan, duygularının esiri olan kişi düşmanını kendi dışında arar durur. Halbuki onun en büyük düşmanı onun kendi içinde olan nefsidir. Nitekim sevgili Peygamber Efendimiz, senin en çetin, en korkunç düşmanın kendi içindeki nefsindir diye buyurmuştur. Firavun da düşmanı olacak Musa'yı hep dışarılarda aradı durdu. O yüzden çok da kan döktürdü. Halbuki düşmanı kendi sarayı içinde beslemekteydi. Yusuf suresinin 53. ayetinin anlamını dikkatle okursak konuyu daha iyi anlarız. Ben nefsimi suçsuz çıkaramam. Çünkü nefs hakikaten kötülüğü şiddetle emreder. Ancak Allah'ım acıya da insan nefselinden kurtula.